Ayrım 26. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 328. 45. Kızım. Christian Zemler büyük bir özenle bıçağı yanağından çıkardı. Duyduğu acı onu neredeyse yere devirecekti. Sendeleyerek kurtarma ağına gidip dengesini bulmak için bir dirseğini dayadı. Sonra da ağız dolusu kan tükürdü. Ustura gibi keskin olan bıçakla ceket kolunu kesti, bir miktar daha kan tükürdükten sonra bir kumaş parçasını ağzına tıkayıp kanı durdurmak için var gücüyle ısırdı. Harekete geçmek, oradan kaçmak zorundaydı, itfaiye araçları geliyordu. Zemler bayılacağından korktu. Fakat ikinci bir patlamayla pencere camları patlayınca yangının hızla büyüdüğünü, Bell bir şekilde alevlerden önce çatı katına ulaşsa bile o ve karısı için tek kurtuluş yolunun kurtarma ağına atlamak olduğunu anladı. Akrobat bu düşünceyle bir kahkaha patlatınca yüzünde büyük bir acı hissetti ama gülmesine engel olamamıştı. Bell'in ona yaptıkları karşısında adalet yerini buluyordu. Bell'in bıçağıyla kurtarma ağını tutan ipleri kesti. Beyaz duman gizli merdivene doğru hızla ilerliyordu. Nitrat gazının keskin kokusu belin ciğerlerine işlemeye başlamıştı. Film stoku odasının hizasından geçerken bir dikiz deliği kapağı patlayarak açıldı ve delikten dışarıya alevler ok gibi püskürdü. Bell başını eğip basamakları ikişer üçer atlayarak tırmanmaya devam etti. Alevler ve duman peşinden geliyordu. Kayıt stüdyosu önündeki açıklığı geçti, alevler oraya ondan önce ulaşmış, cesetleri sarmıştı. Bell tırmanmayı sürdürürken Mario'nun kurtulmak için çaresizce aşağıya inmeye kalkışmadığını umdu. Beşinci kat sahanlığına vardığında alevler film stoku odasındaki tonlarca filme erişmiş ve muazzam bir patlama bütün binayı sarsmıştı. Şok dalgası şaft boyunca yükselerek Bell'in ayaklarını yerden kesti. Bell tökezleyip sendeleyerek tırmanmaya devam etti. Irina'nın 7. kattaki ofisine, Clyde'ın 8. kattaki laboratuvarını ve Zemler'ın 9. kattaki gizli ofisini geçti. Bir kat daha çıktıktan sonra tepeye vardığında soluk soluğa kalmıştı. Bir gözetleme deliği kapağını açınca yarı karanlık olan stüdyoyu ve tepesinde Cooper Hewitt lambaları olan bir geminin gölgesini gördü. Marion kuzeye bakan cam duvardaki kapıdan kurtarma ağına bakan terasa çıkmaya çalışıyordu. Bell ona seslendi fakat duvar çok kalın olduğu için Marion onu duymadı. 4. kattaki raylı duvarı hatırladı ve duvarın bu cep için kalınlaştığı noktayı buldu. Bunu açacak bir lövi aradı ama göremedi. Avuçlarını dayayıp kaydırmak istediyse de başaramadı. Sonra zeminde sıradan bir elektrik şalteri gibi görünen bir şey çarptı gözüne. Şalterin kolunu çekince duvar yana doğru kaydı. Marion! İkinci bir patlama bir kez daha bütün binayı sarstı. Bell stüdyo boyunca koştu. Kabloların ve kamera raylarının üstünden atlarken bir kum torbasına takılıp düştü. Tekrar ayağa fırlayıp cam duvarın kapısını açtı. Marion bir gün bir figüranı kurtarma ağına atlamaya ikna edecekleri ümidiyle inşa edilmiş merdiveni çıkıyordu. Marion!
Isaac, tanrım sen misin? Çabuk ol. Bütün merdivenler tıkanmış, asansörler iptal. Atlamak zorundayız.
Bell onu hayatta bulmanın coşkusuyla yanına gidip sarıldı. Aşağıdaki kurtarma ağı son gördüğünden de küçük görünüyordu. Pencerelerden çıkan alevler ağı yeterince aydınlatmıştı. Kanvas üstünde daha önce fark etmediği lekeler vardı.
İki kişiyi kaldıracak kadar dayanıklı yapıldı dedi Marion. Irina aşıkların atlayışı gibi bir sahne istiyordu.
Birbirimizi sıkı tutmalıyız, yoksa yaylandığımız zaman birbirimize çarparız.
Çok şükür buradasın. Tek başıma atlayacak cesareti bulabilir miydim bilmiyorum.
O koyu renk nedir o lekeler?
Sıvı gibi parlıyorlar dedi Marion.
Bina 3. patlamayla sarsıldı, depremden farksızdı. Bell kurtarma ağındaki lekelere kuşkuyla bakarken 6. kat pencerelerinden püsküren alevleri gördü. Bina çökmeden atlamaları için birkaç dakikaları kalmıştı.
Hemen dönerim dedi Bell, ben gelmeden atlama.
Burada kalamayız tüm generalim diye yalvardı Hermann Wagner.
Sokağın bir ucunda iki at tarafından çekilen itfaiye aracı hızla yaklaşırken karşı yönden de bisikletleri üstünde polisler geliyordu. Wagner'in ikide bir endişeyle dönüp onlara bakan şoförü yolcu kısmına ayıran camı açtı.
Kapı önünü tıkıyoruz, hareket etmemiz lazım.
Bekle dedi Zemler, yüzüne bastırdı kan içindeki ceket kolunun boğduğu sesiyle. Otomobili yerinden kımıldatma.
Ama yaralı olduğunuzu görecekler tüm generalim.
Zemler buna cevap vermeye tenezzül etmeyip, savaş ve yaralar uygun adım giderler dedi. Sana bu yüzden yanımda kalmanı emrettim, beni hayal kırıklığına uğratma. Bak,
Zemler Imperial binasının korkuluk duvarını işaret etti. Rüzgarın da körüklediği alevler çatı katını aşmıştı. Birden önlerinde bir şey hareket etti. Beyazlar içindeki bir adam korkuluk duvarı üstünde duruyordu.
Bakın işte orada.
Duman yüzünden adam tam seçilemiyordu. Derken adam korkuluk duvarından ayrıldı. Sanki binadan uzaklaşmak için var gücüyle duvarı iter gibiydi. Sonra düştü.
Bence ikisi birlikte.
Tanrım, evet öyle. Hermann Wagner soluğunu tuttu. Bu ikilinin düşerken yanan pencereleri geçmeleri sonsuzluk gibi sürüyordu. O küçük ağı ıskalayacaklar diye kim bilir nasıl bir korku içindeydiler.
Yanlış yönde olduklarını görürlerse ne yaparlardı?
Bu zavallı çiftin ağı ıskalamadıklarını görmek Wagner'i çok rahatlattı. Tam ortasına düşmüşlerdi. Ama tekrar havaya yaylanacakları yerde yere çakıldılar.
Tam isabet dedi Christian Zemler.
Ağa çöktü diye haykırdı Wagner, onları taşıyamadı.
O tarafa baktı ama tabii kimsenin kımıldadığı yoktu. Nasıl kımıldayacaklardı ki? Bir dakika sonra binanın bir duvarı çökünce tuğla ve molozların altında kaldılar. İtfaiye araçlarının atları otomobilin yanına vardı.
İlerle!
Wagner'in şoförü telaşından neredeyse motoru durduracaktı.
Şimdi nereye tüm generalim diye sordu Wagner.
Geriye dönüp yanan binaya baktı ve tahta duvarın Bell ile karısının öldükleri yeri gizlediği için şükretti.
Bakım istasyonuna mı?
Beni bir doktora götür. Yüzüme dikiş atılırken New York'a özel bir tren ayarla. Los Angeles'ta işimiz bitti şimdilik.
Bütün yatırımının kül olduğunu gören birisi için Christian Zemler halinden çok memnun görünüyor diye geçirdiği içinden Wagner. Ve canı o kadar yandığı halde tanrısal bir kayıtsızlık gösteriyordu. Tanrı gibi ya da makine gibi sanki hiç acı duymuyormuş gibiydi. Zemler onun baktığını fark edince
''Tabii ki canım yanıyor'' dedi konuşabilmek için kan tükürerek. ''Dua et de başına böyle bir şey gelmesin.''
İpin sonuna geliyoruz. Biraz daha dayan. Bir şeyler yapmaya çalışacağım.
Isaac Bell, Cooper Hewitt lamba kablolarını ve sette bulduğu ipleri birleştirip 23 metre uzunluğunda bir urgan yapmıştı. Bunun son 5 santimlik kısmına gelince elinden bıraktı ve 3 metre aşağıda binanın önündeki tentenin üstüne düştü. Başını kaldırıp baktı. Az önce önünden geçtikleri pencerelerden alevler püskürüyordu.
Haydi atla, seni tutarım.
Marion urganın ucuna kadar kaydıktan sonra ellerini açtı. Bell onu kollarıyla yakaladı ve yavaşça indirip o ağanın mutluluğuyla sımsıkı sarıldı. Nal sesleri ve buhar pompalarının gürültüsü itfaiyenin gelmiş olduğunu gösteriyordu.
''İtfaiyeciler!'' diye seslendi Bell. ''Yanınıza merdiven getirdiniz mi?''
''Hala uyuyamıyorum!'' diye fısıldadı Marion. ''Yerde patlayan o kum torbası gözlerimin önünden gitmiyor. Bu biz olabilirdik.''
Bell ona sarıldı. ''Ama biz değildik. Endişe etme. Artık emniyetteyiz.''
Marion güldü. ''Endişe etmiyorum ve neden uyuyamadığımın da farkındayım. Uyanık olmak öyle güzel ki Isaac. Ağın üstünde o adamın kanını gördüğün için Tanrı'ya çok şükür. Ama ipleri kestiğini nasıl anladın? Ben olsam onun can havliyle kaçtığını düşünürdüm. Özellikle de o kadar kanayan bir yarası varken.''
''Adam bir katil. Kendisini asker diyor ama her şeyden önce bir katil. Dahası bahse girerim, bizim çakılmamızı seyretmek için beklemiştir.''
''Kurtarma ağını o kum torbasıyla test ettiğini öğrenince fena halde hüsrana uğrayacak.''
''Hüsrandan daha fazlası olacak.'' dedi Bel yataktan çıkıp karısına iyi geceler öpücüğü kondurarak iyi uykular.''
''Nereye gidiyorsun?''
''New York'a.''
''Neden New York?''
Christian Zemler buraya gelme amacına ulaştı. Şimdi Almanya'ya dönecektir.
Nereden biliyorsun?
Bana alay eder gibi bir şey mi arıyorsun diye sormuştu. O sırada Clyde'ın elbisesini arıyordun. Çünkü ölürken bana gerçek planları sakladığını söylemişti.
Sence bir şey mi arıyorsun diye sorması, Christian Zemler'ın bu planları kendisinin bulmuş olduğunu göstermez mi?
Marion doğruldu. Sen Clyde'ın üstünü ararken sorduğuna göre o da planları Clyde'ın üzerinde buldu.
Yani o da planları kendi elbisesinde taşıyabilir. Bell hızla giyindi, ceplerini doldurdu. Yedek Browning'ini ceket kılıfına yerleştirip Derringer'ın namlularına mermi koydu. Haykırmasına bakılırsa yüzünde adam akıllı büyük bir bandaj olacak. Umarım dikiş atılması da gerekir. Birçok dikiş.
Ama New York'a gittiğini nasıl biliyorsun?
Kesin olarak bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel. Eğer Clyde'ın planları kendi üstündeyse Zemler yanında fazla bir şey götürmeyecektir. Böyle bir yolculuk yapacaksa Almanya'ya giden en kısa yol kıtayı trenle kat edip New York'ta bir gemiye binmek olur.
46. Kısım.
Joseph Van Dorn New York merkezinde Bell'i karşılarken sanki onu över gibi şeyler söylemişti. Ama yüzündeki ifade hoşnutsuzluğunu gösteriyordu.
Mükemmel bir mantık yürütme dedi Van Dorn. Hayret verici bile denebilir. Yüzü sargılarla kaplı, en iyi iki ajanımın ölümünden sorumlu olan bir katil, benim de yüklü miktarlarda yatırım yapmış olduğum, devrim yaratacak olan bir makinenin planlarını çalıyor. Yanında fazla bir şey taşımadan hızla kıtayı kat ediyor ve Almanya'ya kalkan bir gemiye biniyor. Dedektiflik büromuz Los Angeles'la New York arası bütün limited tren istasyonlarını kolluyor. Doğu yönüne giden bütün Alman ve Fransız gemilerindeki yolcu listelerini ele geçirmek için devlet kurumlarındaki nüfuzumuzu kullanıyoruz. Halen bir İngiliz lordu rolü oynayan bir askeri istihbarat subayı ile işbirliği yapıp bütün Britanya gemilerindeki yolcu listelerini alıyoruz. Bütün deniz nakliyat şirketlerindeki görevlere Zemler'in tanımına uyan bir adama dikkat etmelerini bildiriyoruz. Elemanlarımızın ulaşamadığı yerlerde polislere ve gümrük memurlarına muazzam miktarlarda para ödeyip yardımlarını istiyoruz. Ve bula bula kimi buluyoruz?
Şimdilik kimseyi dedi ben.
Diğer yöne gidip San Pedro'da bir gemiye binebileceği hiç aklına geldi mi? Öyle olduysa şimdi Panama kanalının yolunu tutmuştur.
Konuşan filmler makinesi şu anda aynen öyle yapıyor dedi Bell. 10 gün sonra kanala varacak olan bir Alman şilebinde. Burada büyük ihtimalle makineyi bir savaş gemisine yükleyeceklerdir. Alman İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri'nin Venezuela açıklarında bir filosu var.
Ne diye kükredi Van Dorn. Makine onda mı? Bunu nereden biliyorsun?
Tim Horian ve adamları bir grup silahlı adamı Los Angeles Güney Pasifik Bakım İstasyonu'ndan San Pedro'ya ve orada bindikleri gemiye kadar takip etmişler. Horian Zemler'ın onlarla birlikte olmadığından emin.
Horian'ın 4 kere vurulduğunu söylediler.
Belli ki onu fazla etkilememiş, yüzeysel yaralarmış.
Onu son gördüğümde epey geniş bir yüzeyi vardı. Yani şimdi makine onlarda mı?
Van Dorn gülümseyerek sakalını sıvazladı.
Sanırım kanal bölgesinde bir iki yeri arayıp o gemiyi durdurabilirim.
Hayır efendim dedi Bell.
Ne demek hayır efendim? Nedenmiş?
Clyde makineleri değiştirdi. Zemler'a verdiği düzenek ömür boyu akıllarını karıştıracak işe yaramaz bir şey. Bunu Almanya'ya götürmeleri daha iyi olur.
Doğru makine nerede?
Yangında kül oldu.
İmha oldu öyle mi dedi Van Dorn kederle.
Ama planlar hala var.
Ki onlar da Zemler'in elinde.
Korkarım öyle.
Van Dorn iç geçirdi.
Ya o Rus kadın Isaac Zemler'a yardım ediyor olamaz mı?
Kadın ortadan kayboldu. Los Angeles bürosu onu arıyor ama hiçbir yerde bulamıyorlar.
Zemler'la birlikte olabilir.
Bu pek mümkün değil. Irina ona ihanet etti. Benim Zemler'i öldüreceğimi umuyordu.
Ben de öyle umuyordum Isaac. Ne yazık ki önce onu bulman gerekiyor.
Tren yolculuğun sırasında gönderdiğin telgraflardan anladığım kadarıyla Zemler'in özel bir tren tuttuğunu düşünüyormuşsun.
Şimdiye kadar bir şey bulamadık dedi Bell. İşin zor tarafı şu. Biz Alman konsolosluklarını Şahin gibi izlesek de adamın özel dostları, Alman iş adamları veya tüccarları onun için bir tren kiralamış olabilirler.
Yani uzun lafın kısası Alman İmparatorluğu ordusu askeri istihbaratçısı tüm General Christian Zemler şu anda üstümüzdeki katlardan birinde bir süitte uyuyor bile olabilir.
Bu ihtimali yok sayamam diye itiraf etti Bell. Adam bir gerilla savaşçısı, düşman hatları içinde çalışan bir ajan.
Ne var ki onu aramak için otelde bulunan her müşteriyi rahatsız edecek olursak bizim kira sözleşmemizi de feshedebilirler.
Peşinde olduğu kişinin nerede olduğunu bilmeyen bir dedektif için fazla rahat görünüyorsun.
Zemler ya New York'ta ya da New York yolundadır ve burada Avrupa'ya giden bir gemiye binecek.
Elinde hiçbir gerçek bilgi olmayan bir dedektif için kendinden çok eminsin.
Başka kozlarım da var.
Telgraflarında doktorları izleyin gibi beylik bir tavsiyeden başka koz denecek bir şeyden söz ettiğini görmedim.
Herkes elektronik ortamda konuşmaz dedi ben şapkasını almak için uzanırken.
Bu da ne demek oluyor? Isaac, nereye gidiyorsun?
Harlem'e. Amerikan Geyiklerini Koruma Derneği'nin Batı 135. caddedeki lokali New York'ta bulunan demiryolu işçilerine evlerinin dışında bir yuva sağlıyordu. İşçiler burada doğru dürüst bir yemek yiyip temiz yataklarda yatabilirler, büyük salonunda sigara içip ülkenin dört bir yanında trenlerde çalışmış arkadaşlarıyla kimi gerçek, kimi uydurma hikayeleri paylaşarak sohbet edebilirlerdi. Burası zenci işçiler için bir sığınaktı. Kimse hizmet istediği zaman George diye seslenmezdi. Çünkü her zencinin kendi adı vardı. Dahası bu sığınaktan içeriye bir beyazın girmesi de pek görülen bir şey değildi. Bu nedenle beyaz takım elbiseli uzun boylu bir adam kapı eşiğinden içeriye adımını atıp şapkasını çıkararak
''Sohbetinizi böldüğüm için özür dilerim baylar. Adım Isaac Bell.'' deyince
herkes başını kaldırıp ona baktı. Birkaçı daha iyi görebilmek için ayağa kalktı. Bu adı tanıyorlardı. Kim tanımazdı ki? Hikayeye göre karanlık bir gecede bir Overland Limited treni saatte 120 kilometre hızla Wyoming'i kat ederken Isaac Bell adındaki bir yolcu pokerde büyük bir servet kaldırmış ve vagon görevlisine $5,000 bahşiş vermişti. Bu vagon görevlisi her ne kadar çevresindeki insanlar arasında en yüksek ücreti alıyor olsa da $1,000 kazanmak için 2 yıl çalışmak zorundaydı. Bu salonda bulunan hiç kimse bu hikayeye inanmamıştı. Ta ki adam kapı eşiğinde belirene kadar.
''Bay Clement Price'la görüşebilir miyim?'' dedi Bell.
''Ha, buradasın Bay Price.'' Clem öne çıkınca Bell elini uzattı ve ''Seni tekrar gördüğüme sevindim.'' dedi. ''Şansın nasıl gitti?''
''Ben de az önce geldim.'' dedi Price. Gözü kadınlarda olan ve diğerlerinin biraz çekinerek baktığı sağlam yapılı bir gençti. Clem devamlı bir işçi sendikası kurulmasından söz ederdi ve bu diğerlerini korkuturdu. Çünkü Pullman şirketi geçmişte defalarca yaptığı gibi herkesi bir anda kovabilirdi. Price odadakilere seslendi.
''Bay Bell sarı saçlı, yeşil gözlü, başında ve boynunda sargı olan ve New York'a giden bir adamı arıyor.'' Buna benzeyen bir şahıs Denver'da ve Kansas City'de görülmüş. Ama Bay Bell bana dün sorduğunda Chicago'da karşılaştığım hiç kimse onu görmemişti.
Sargı mı dedi yaşlıca bir adam beli dikkatle süzerek ve gülümseyerek. Yani bir şeye çarpmış falan gibi mi?
Bana çarptı dedi Bell. Herkes güldü.
Açıkta mı yataklı vagonda mı yolculuk yapıyor?
Yataklı vagon olduğuna eminim dedi Bell.
Adamlar birbirlerine bakıp başlarını iki yana salladılar ve omuz silktiler.
''Hiç görmedim. Ben DC treninden yeni çıktım, öyle birini görmedim.''
''Batıdan geliyor.'' dedi Bell. ''Ama dolambaçlı bir yol da tutmuş olabilir.''
''Ben Pittsburgh'dan yeni geldim, öyle birini görmedim. Öyle birinden söz edildiğini de duymadım.''
Sargısından başka dikkati çeken özelliği dedi Bell, ''olağan dışı uzun kolları var. Görünüşüyle konuşma konusu olur diye umuyordum.'' Çok uzun kollu ve kalın kaşlı ve insana Alaska'da buz satabilecek kadar baştan çıkarıcı bir gülümsemesi var. Size çizilmiş bir resmini göstereyim.
Adamlar resmi elden ele dolaştırıp başlarını iki yana salladılar.
Gören olsaydı mutlaka dikkatini çekerdi dedi Pittsburgh'dan gelen işçi.
Yanında birisiyle yolculuk yapıyor olabilir dedi Bell, bir doktorla.
Doktorla mı?
Yarası için.
Doktor demeniz tuhaf Bay Bell.
''Neden?'' diye sordu Bell ümitlenerek.
''Söylediklerinize benzeyen iki adam gördüm ama bir pulmanda değildiler, yani tarifeli bir trende değildiler.''
''Özel bir tren tutmuş olabilir.''
''Benim gördüğüm özel bir trende, New Jersey'de, Elizabeth Bakım İstasyonu'nda. Az önce oraya gelmiş olan bir özel trenin yanında yürüyorlardı. Onları serseri sandım ama o özel trenden de inmiş olabilirlerdi.'' Adamlardan birinin elinde bir doktor çantası olabilecek bir çanta vardı.
Yüzünde sargı var mıydı?
Bilmiyorum ama sorduğunuz için düşünüyorum da şimdi adamın yakasını kaldırmış, şapkasını da iyice indirmiş olduğunu hatırlıyorum.
Saçları sarı mıydı?
O şapka varken bunu söylemek zor. Büyük, aşağıya indirilmiş, geniş kenarlı bir şapkaydı.
Özel trenin hangi şirkete ait olduğunu görebildin mi?
Özel olduğunu sanıyorum ama o kadar dikkat etmedim.
Lokomotif numarasını da görmüş olamazsın değil mi?
Üzgünüm Bay Bell, keşke görseydim. Lokomotifin önü karşı tarafa dönüktü.
26. ayrımın sonu. Sayfa 340. Çok tuhaf dedi Bell Archie. Eğer o işçinin gördüğü adam Zemler ise ve kıtayı bir özel trenle kat etmişse neden güzergahından o kadar uzakta olan Elizabeth'le inmiş acaba? Archie ona hak verdi. Oysa trenini gemi limanlarına yakın bir yere götüreceğini düşünür insan. Özel bir trenin mahremiyetinden inip bir geminin birinci mevki kamerasının mahremiyetine girebilirdi.
Gemiye bindikten sonra da yemeklerini özel kamerasında yerdi ve İngiltere'ye, Fransa'ya veya Almanya'ya varana kadar kimse onu görmezdi. Los Angeles'tan Berlin'e kadar birinci mevki mahremiyeti içinde kalırdı.
O halde neden Elizabeth bakım istasyonunda inmiş olabilir?
Bell Van Dorn kütüphanesinin en üst rafından bir bölge haritası çıkardı. Elizabeth de herhangi bir yere gidebilir. Newark'ta bir Alman cemaati var. Alman gemileri Hoboken limanına yanaşırlar. Ya da Manhattan'a giden bir trene veya metroya binebilir. Birçok seçeneği var.
Ama birinci mevkinin sağladığı mahremiyet yok.
Bell haritayı kaldırıp başının üstüne çevirdi ve gözlerinde yeni bir buluşun ışıltılarıyla Archie'ye baktı.
Ama Christian Zemler Amerika'ya birinci mevkide gelmedi.
Ne demek istiyorsun?
Moretanya'dan diğer birinci mevki yolcularıyla birlikte 54 numaralı iskelede inmedi.
Çünkü yolcu değildi dedi Archie. Niyeti Moretanya ile yolculuk yapmak değildi. Eğer sen ona engel olmasaydın Clyde ve Bayder Bakey Liverpool körfezinde gemiden kaçıracaktı.
Okyanusu Moretanya'nın kazan dairesinde geçti ve karaya bir kömür mavnasıyla çıkarak gelişiyle ilgili hiçbir iz bırakmadı. Ya aynı yolla geri dönerse? Kömür işçilerinden kimse bir bıçak yarasını sorgulamaz. Bahse girerim birçoğu şimdiye kadar bar kavgalarında çeşitli yaralar almıştır. Yani biz gemi şirketlerini, bilet memurlarını ve gümrük görevlilerini soruştura duralım. Zemler buraya geldiği yoldan Amerika'yı terk edecek.
Bell telefonu aldı. Bana dedektif Eddie Tobin'i bulun. Derhal.
26. ayrımın sonu. Sayfa 341.